ARD.
Biz bir Red Carpet sinema festivali değiliz yani. Biz onları örnek olarak bakmıyoruz. Yani bizim imzamız gerçekten çok özel. Ve bu belli oluyor. Onu hissediyorlar. Almanlar da hissediyor. Yani hemen wow diyor. Her şey var festivalin programında. Her şeyi bulabiliyorsun. Ama yine de çok özel bir bakışla, yani sevgiyle yapıyoruz bu işi.
Turkish Turkish Film Günleri'nin proje sorumlusu Lale Konuk, bu sene 18. yılını dolduran festivali bu sözlerle tanımlıyor. Kendisinin deyimiyle sevgiyle düzenledikleri bu festival 2006 yılından bu yana Köln'ün önemli kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldi. Türkisch Türkisch Film Günleri 21-24 Mart tarihleri arasında Museum Ludwig bünyesindeki Film Forum sinemasında gerçekleşecek. Biz de Kozmo Türkçe'de bugün festivalin programını ele alacağız. İzleyicileri hangi filmler bekliyor, gösterimler ne zaman, bu soruları Serap Doğan cevaplayacak. Türkisch Türkisch Film Günleri 18 yılda nasıl yol aldı, Türkiye'deki siyasi ortağın film sektörüne nasıl etki ediyor, programda yer alacak filmleri neye göre seçiyorlar, bunları da festivalin proje sorumlusu Lale Konuk anlatacak stüdyoda. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz, mikrofonda ben Gökçe Göksu. Altı yılından bu yana Köln'de düzenlenen Türkisch Türkisch Film Günleri bu yıl 18. kez start alıyor dedik. 21-24 Mart tarihleri arasında 4 gün boyunca uzun, kısa metrajlı konulu filmler ve belgeseller olmak üzere toplam 13 film gösterilecek. Köln'deki Museum Ludwig'e bağlı Film Forum sinemasında. Programı Kozmo Türkçe ekibinden Serap Doğan gözden geçirdi. Serap, programda senin gözüne neler ilişti?
Gökçe, programdaki filmlerin neredeyse tamamı son 1-2 yılda çekilen filmler, yani bayağı yeni filmler ve bu filmlerden bir tanesi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi. Filmi henüz seyretmeyenler Türkisch Türkisch Film Günleri'nde filmi sinema salonda izleme şansına sahip olacak. Ödüllü yönetmene bu filmi de geçen sene Cannes Film Festivali'nde başroldeki Merve Dizdar'la en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Filmin konusunu bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde 4 yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmenin Samet'in hikayesini ve kendisiyle olan yüzleşmesini anlatıyor.
Kaç yıldır oradasın?
Bu 4. yılım.
Tayin zamanı gelmiş. Ne yapacaksın, düşünüyor musun?
Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Bana bakın, o küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye uğraşıyorum burada.
Meslektaşıyla birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri yıkılıyor. Nuri Bilge Ceylan'dan alışık olduğumuz bir uzunlukta Gökçe. 3 saat 12 dakika sürüyor Kuru Otlar Üstüne filmi ve karlı manzaralar adeta nefes kesiyor bu filmde. Tam bir görsel şölen diyebilirim. Filmin tam olarak nerelerde çekildiğini merak etmiştim ben de. Ağırlıklı olarak Erzurum'un Karayazı köyünde çekilmiş, Adıyaman'dan da sahneler var.
Türkisch Türkisch Film Günleri'nde geçen sene Türkiye'de büyük bir tartışma yaratan bir belgesel de var. Hatta bu belgesel nedeniyle Antalya Film Festivali bile iptal edilmişti Serap, öyle değil mi?
Evet Gökçe, yönetmen Necla Demirci'nin Kanun Hükmü isimli belgeseli Türkiye'de geçen sene sansür tartışmalarına konu olmuştu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal belgesel film yarışması seçkisine alınmış, sonra çıkarılmıştı. Bunun üzerine festivalin bazı jüri üyelerinden ve film camiasından tepkiler yağmıştı. Film tekrar programa alınınca bu defa da Kültür Bakanlığı festivale destek sunmayacağını bildirmişti ve sonunda Antalya Film Festivali iptal edilmişti.
Neden bu kadar tartışma yarattı bu film?
Çünkü başlığından da anlaşılacağı üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenleri konu alıyor film, ki bunları Türkiye'de iktidar topyekun FETÖ'cü ve darbeci olarak damgaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili açıklamaları da yer alıyor bu belgeselde.
Şu ana kadar Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, yargı ve üniversiteler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla ilişiği kesilen sayısı 111 bini buldu.
Erdoğan'ın burada verdiği sayı daha da arttı. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 126 bin kamu çalışanının kanun hükmünde kararnamelerle işten atıldığını ortaya koyuyor bu konuda yapılan araştırmalar.
İşte bunların arasında, yani kendilerini bir anda sokakta bulanlar arasında Doktor Yasemin ve öğretmen Engin de var. Yönetmen Necla Demirci KHK ile kamu görevinden çıkarılan kendi kız kardeşi olan Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen arkadaşı Engin Karataş'ın ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatıyor belgeselinde. Yönetmen Demirci, biz bu belgeselle ortak bir duyguda buluştuk diyor ve ekliyor.
Birbirimizi anlayan bir yerden buluştuk ve yaşadıklarımızı başka insanlara anlatmak istiyoruz. Mesela İzmir'den beni bir hekim aramıştı ve bu arkadaşımız dedi ki ben 1,5 yıldır işsizim, atıldım kanun hükmünde kararnamelerle. Anne ve babama kendimi anlatamıyorum. Engin'in anne babası geldi. Gerçekten aile diyor ki biz kimseye hiçbir şey söyleyemiyoruz. Neden atıldı diyorlar, bilmiyoruz. Yani biz yaşadık bunu. İnsanlar soruyorlar, neden atıldı? Bilmiyoruz.
İhraç edilenlere bir gerekçe bildirilmediğine vurgu yapan yönetmen Demirci, üstüne üstlük bizim filmimiz de aynı şekilde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden atıldı diyerek de isyan ediyor.
TÜPİŞ Turkish Film Günleri'nde gösterilecek belgeseller arasında 6 Şubat depremleriyle ilgili de bir bölüm var gördüğüm kadarıyla.
Evet, Gökçe, Antakya tekrar ziyaret edildi ve Antakya'nın yüzleri başlığı altında uzun ve kısa metrajlı 4 belgesel gösterilecek. Bunlardan biri yönetmen İmre Azem'in Hatay 1-11 Eylül 2023 isimli belgeseli. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 7 ay geçmiş olmasına rağmen Hatay'ın üzerinde boğucu bir toz bulutu hakim. Bu sürede neler yapıldı, neler yapılmadı diye mercek altına alıyor yönetmen. Hatay'da hayatların adeta askıya alındığını farklı perspektiflerden anlatan bu belgesel, yönetmen İmre Azem'in bu konuda çektiği ilk belgeseli Hatay 17-24 Nisan belgeselinin aslında izlerini takip ediyor ve derinleştiriyor.
Programa şöyle hızlıca bir göz gezdirdim ben de. Konu açısından geniş bir yelpazeye sahip TÜPİŞ Turkish Film Günleri. Senin dikkatini çeken başka hangi filmler, konular var?
İstanbul'da yaşayan 20'lerinde 4 gencin mutsuzluğunu ve umutsuzluğunu işleyen bir film, Sanki Her Şey Biraz Felaket isimli film yine dikkatimi çekenler arasında. Yönetmen Umut Subaşı ilk uzun metrajlı filminde yeni neslin kaygılarını mizahi bir yolla keşfe çıkıyor diyebiliriz. Filmde 4 ana karakter var. Her birinin farklı dünyası, farklı derdi var ama ortak noktaları her gece eve gidip tek başlarına hüngür hüngür ağlamaları.
Neyin var, canın sıkkın bugün?
Her gün canım sıkkın.
Bana bir çocukluk anını anlatsana.
Böyle kötü şeyler geliyor aklıma.
Olsun. Daha iyi.
Türkiye'den Almanya'ya yeni göç dalgasını konu alan bir film de var programda Gökçe. Yönetmen Alp Giray Uğurlu'nun Açık Kapılar Ardında filmi. Filmdeki ana karakter senin adaşın, onun da adı Gökçe. Türkiye'deki yaşamından boğulan bilgisayar mühendisi Gökçe'nin daha özgür bir yaşam için Berlin'e göç etmesini konu alıyor bu film. Berlin'de kalıcı bir ev bulmak için kendisi gibi yeni taşınan yakın arkadaşlarından garantör olmaları konusunda yardım alacağını umut ediyor Gökçe. Bir gün boyunca tanıdığı kim varsa görüşüyor ve sonunda hayal kırıklığına uğruyor. Berlin'deki geleceğini de sorgulamaya başlıyor.
Evet, bu filmin sonunu merak edenler değil, sadece TÜPİŞ Türkiye Film Günleri'nden ilgilenen herkesi 21-24 Mart tarihleri arasında Köln'e davet ediyoruz. Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Turkish Turkish film günleri başlıyor dedik. Programın detaylarına da değindik az önce. Festivalde gösterilecek filmleri, sektörün gidişatını ve Türkiye'deki siyasi ortamın sanata yansımasını Turkish Turkish'in proje sorumlusu Lale Konuk'la konuşacağız. Merhaba Lale Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza.
Merhaba Gökçe Hanım, çok memnunum ben de. Sağ olun.
Turkish Turkish bu yıl 18 yaşına giriyor. Yani bir çocukla kıyaslarsak aslında reşit oldu diyebiliriz. Artık kendi başına yaşayabilir, özgür kalabilir. Söz konusu bir çocuk değil de festival olunca siz neler hissediyorsunuz?
Yani bir annelik duygusu var bende. Benim oğlum da 19 yaşında. Biz festivali kurduğumuzda, yani film günleri olarak kurduk. Dedik yani böyle hemen böyle abartmayalım çünkü ne olacağı belli değildi. Ondan sonra böyle hevesle, heyecanla başladık. Bakalım ne olacak yani bu çocuk, yani bebek nasıl büyüyecek, nasıl olacak yani. Ve biz hiç böyle bir vizyonumuz yoktu yani, bu biz 18 yaşına kadar, büyüyene kadar bu oluşacak, devam edecek. Öyle bir heyecanla başladık. Yani yıllar geçiyor ve biz anlamıyoruz. Tabii ki biz de yaşlanıyoruz. Bu arada çocuk büyürken biz de tabii ki tecrübe ediniyoruz ve seyircimizi daha çok tanımaya başlıyoruz. Yani onların zevkini öğreniyoruz. Hangi filmler daha çok rezonans buluyor? Yani onlara dikkat ediyoruz. Özellikle ben bir proje menajeri olarak ona dikkat ediyorum ve biz bunu Amin Farzanefar'la beraber yürütüyoruz. O da küratörlük yapıyor. O filmleri seçiyor, yani beğeniyor, bakıyor. Her yıl değişik bir program çıkıyor ve her zaman aa diyoruz, aa bu sefer yine değişik oldu. Yani büyüyünce fark ediyorsun ki şekli değişiyor. Ama biz artık böyle bir şey çizgi tuttuk. Yani belgesellere çok önem veriyoruz. Art House filmlerine çok önem veriyoruz. Bir de tabii ki toplumu ilgilendiren konuları alıyoruz. Göç konusu mesela çok önemli. Yani bunlar hepsi bizim programına yansıyor.
Şimdi hevesle ve heyecanla başladığımız bir projeydi. Nereye gideceğini henüz bilmiyorduk dediniz. Nasıl başladınız ve bu 18 yılın içinde hiç böyle bir yıldığınız, havlu atmayı düşündüğünüz bir ergenlik dönemi oldu mu?
Evet, evet oldu. Ya pandemi dönemi çok zordu. Yani gerçekten çok ağır geçti. Çünkü seyirciyle buluşamadık. Yani online yapmaya çalıştık, denedik. Yani bir deneyimdi tabii ki ama çok bizi tatmin etmedi. Yine güzel bir program yaptık, çıkardık ama seyirciyle yani irtibata geçmeyince olmuyor. Yani bir festival havası ortaya çıkmıyor, bir heyecan olmuyor. Yani kime gösteriyorsun bu filmleri? Yani onları yansıtmak lazım. Yani bunu da bir alışveriş yani.
Bu filmleri özenle tek tek inceleyerek seçtiğinizi söylüyorsunuz. Türk sinemasına baktığınız zaman son dönemlerdeki yapıtlara bir değişiklik gözlemliyor musunuz bu 18 sene içinde? Sanat filmlerinde bir azalma veya bir otosansür, bir kısıtlama, bir şey gözünüze çarpıyor mu?
Tabii ki biz bunu dikkat ediyoruz, yani fark ediyoruz. Geçen sene de programımızı biraz yansımıştı. Artık eskisi gibi öyle çok fazla art house filmleri olmuyor. Sosyal konulu filmleri bulmak biraz zorlanıyoruz. Ama yine de bir mucize oluyor. Yine de sağdan soldan buluyoruz yani. Ve bu film yapımcılar için de çok önemli böyle bir alışveriş olması. Bütün zorluklara rağmen durum böyle.
Bu yıl oldukça ilginç filmler var programda. Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kuru Otlar Üstüne mesela, ya da Antalya Film Festivali'nin programından siyasi olduğu için çıkarılan Kanun Hükmü. Neye göre seçiyorsunuz filmleri, programa aldığınız filmleri?
Tabii ki yani Necla Demirci'nin yaptığı film çok çok önemli bir, toplum için çok yararlı bir film. Çünkü bu burada binlerce, yüz binlerce kişiler işlerinden oldular. Tabii ki bir travma yaratıyor yani toplumda ve kişilerde. Bunu ele alması, bunu açıklaması, bunlar insanda ne oluyor, neyle karşılaşıyorlar? Yani bir dışlanma oluyor. Ben bu haberi alınca böyle bir film var olduğunu dedim. Hemen biz bu filmi göstermemiz lazım bizim seyircimiz için. Önemli. Çünkü burada da tabii ki böyle korkular var ya da işte yarı bilgiler ya da bilgisizlik var. Bu kişiler kim? Yani niye böyle davranıldı? Yani devlet olarak. Yani tabii ki bunlar çok önemli. Necla Demirci umarız gelecek. Şu anda vize sorunu var. Yani gelemezse Zoom'la konuşma yapacağız.
Az önce programın içeriğine detaylı bir şekilde değindik. Programda göçü konu eden filmler ağırlıkta gibi geldi bana. Siz de az önce belirttiniz, göç sizin için önemli, ağırlığı olan bir konu. Programı hazırlarken göçü ne kadar içine dahil etmeye çalışıyorsunuz?
Tabii ki filme göre bakıyoruz. Var mı öyle filmler? Tabii ki. Ama genç kişiler de var, yapımcılar da var. Yani konuyu ele atıyorlar ve farklı bakıyorlar. Tabii ki yeni göç de var, Berlin'e özellikle. Bunlar daha çok yani tahsili insanlar. Yani bizim gibi annemizin, babamızın yani köylerden gelmiş insanlar değil. Bunlar eğitimi yüksek olan kişilerin göçü. Tabii ki onların durumları biraz farklı. En azından İngilizce biliyorlar. Kendilerine bir şekilde ifade edebiliyorlar. Yalnız da değiller tabii ki. Orada da bir toplum var. Bir Türk, Kürt, bir göçmen toplumu var. Oraya daha kolay entegre olabilirler. Ama yine de sonuçta bir göç yani. Ve yine onlar da baş başa kalıyorlar bu sorunlarla. Psikolojik olarak yine onlara da yansıyor ve genç yönetmenlerin buna bakması, yani bu konuyu ele alması bizi içinde farklı bir bakış yine yaratıyor. Aa, onlar bu nesil nasıl bakıyor?
Programınızı açıkladıktan sonra festivale olan ilgiyi ölçebiliyor musunuz? Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz bu sene?
Geçen sene çok büyük bir sürpriz oldu. Pandemiyi geçirmiştik ve ilk defa ya gerçekten dolu dolu bir seyirci geldi. Ve böyle akın akın dedim, wow dedim, bunu hiç yani uzun zamandan beri hiç yaşamadık. Biz mutluluktan uçtuk yani. Buna benzer bir durum bekliyoruz, umut ediyoruz. Ama rezonans zaten şimdiden belli. Mesela iş yerimde bir Alman genç bir insana verdim. Aa dedi, yani bu ilk film çok beni merak ediyor. Bu da sanki her şey biraz felaket. Mut Subaşı'nın filmi. Dedi, kendimi de orada bulabiliyorum dedi. Yani ben onu çok merak ediyorum. Onu izlemek istiyor mesela. Yani bu da tabii ki bize güzel bir tepki veriyor yani. Aa dedik, demek ki yani bu filmlerin doğru bir seçimi var yani. Evet.
Seyirci kitlenizi biraz tanımlayabilir misiniz? En çok kimler ilgi gösteriyor? Gençler mi, ikinci kuşak mı, veya az önce bahsettiğiniz gibi Almanların ilgisi genellikle daha az çok diyebiliyor musunuz?
Almanların genellikle tabii ki bakıyorlar yani, tebrik ediyorlar, farkına varıyorlar. Aa, burada güzel bir festival var. Tabii ki seviniyorlar ama gelmeleri için biraz daha böyle adım atmaları lazım. Biz de adım atıyoruz. Yani zaten bütün filmler hepsi alt yazılı, İngilizce çoğu ya da Almanca. Geliyorlar ama yani zaten bir kitle var, o zaten geliyor. Özellikle işte Nuri Bilge Ceylan filmlerini, işte ödüllü filmleri zaten böyle takip ediyorlar. Orada zaten böyle bir şey yok. Yani İtalyan olsun, İspanyol bir film olsun, Türk filmi yani de olabilir. Geçen sene şeyi fark ettik, yani başka bir yeni bir kitle geldi, genç bir kitle. Onlar da ilk defa geldiler. Biz de şaşırdık yani, nereden geldiniz, nasıl oluyor, bizi buldunuz falan. Ya biz internetten bulduk falan. Siz ne güzel bir festival, tebrik ederiz falan. Biz dedik, biz bunu birkaç yıldan beri yapıyoruz. Bunlar da şaşırdı, nasıl? Onlar da sandılar biz daha ilk adımızı atıyoruz. Biz bayağı uzun yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Onlar da böyle çok seviniyorlar. Yani demek ki burada da bir komünite var, bir organizasyon timi var. Buna değer veriyorlar. Yani profesyonel olarak yani hazırlıyoruz. Onu çok yani değerli buluyorlar ve umarım onlar da tekrar gelecekler.
Başlarken bir karşılaştırma yaptık. 18 yaşını dolduran TÜPİŞ TÖKİŞ Festivali'ni bir artık reşit olmuş bir çocukla kıyasladık. Çocuk reşit oldu, her ebeveynin hayali diyebiliriz neredeyse. Bundan sonraki hedefiniz nedir TÜPİŞ TÖKİŞ için?
Ya zaten çevremizde daha çok böyle genç film yapımcılar zaten var. Yani artık onlar da katılmak istiyorlar. Yani belki onlar da küratörlük yapabilirler. Yani zaten davet ediyoruz. Mümkün olursa biz ona açığız. Yani gençleri de katmak istiyoruz. Onlar da biraz el atsınlar. Yani biz sonuçta iki kişiyiz yani, Amin'le beraber. Ve herkes şaşırıyor, siz iki kişiniz, nasıl yapıyorsunuz falan. Ama biz zaten böyle gözümüze bakıyoruz, tamam alıyoruz bu filmi, yok uymuyor, bu saati yerleştirelim. Hemen zaten yani kapalı gözlerle yapıyoruz bu işi. Yani çok büyük bir tecrübe var tabii ki. Bunu devir etmek mesela artık yani bizde
Yani bu, o yaşa geldik falan. Şu anda yok yani. Ama ilerisi için tabii ki böyle bir genç bir nesil de buraya gelirse ve bunu değerli bulursa, tabii ki bunun devam etmesi için böyle bir hayaller olabilir yani, vizyonlar olabilir. Daha da büyük olabilir. Ama galiba bunun çizgisi böyle yine kalıyor. Yani jenetik olarak biz bir red carpet sinema festivali değiliz yani. Biz onları örnek olarak bakmıyoruz. Yani bizim imzamız gerçekten çok özel. Ve bu belli oluyor. Onu hissediyorlar. Almanlar da hissediyor. Yani hemen wow diyor. Her şey var festivalin programında. Her şeyi bulabiliyorsun. Ama yine de çok özel bir bakışla, yani sevgiyle yapıyoruz bu işi.
Çok teşekkürler Lale Hanım. Bize programı detaylarıyla aktardınız. 21-24 Mart tarihleri arasında bizi dinleyen herkesi Köln'de Typisch Türkisch film günlerine gitmeyi, katılmayı, filmleri izlemeye davet ediyoruz. Size de bol seyircili bir Typisch Türkisch 18. yaş günü diliyoruz.
Çok teşekkür ederim Gökçe. Sağ olun, var olun.
Kozmo Türkçe'de bugün konumuz Typisch Türkisch film günleriydi. Köln'de 2006 yılından bu yana düzenlenen Typisch Türkisch film günleri bu sene 18. yılını dolduruyor. Bu seneki programda neler var? Sinema tutkunlarına hangi filmler bekliyor? Bu soruları Kozmo Türkçe ekibinden Serap Doğan cevapladı. Festivalin proje sorumlusu Lale Konuk stüdyomuzdaydı. Konuk 18 yaşını dolduran festivali adeta elinde büyüyen bir çocuğa benzetti. Yıllar içinde edindikleri tecrübelerin neticesinde her sene izleyicilere daha kapsamlı, daha dolu bir program sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bu seneki programa tıpkı geçen seneki gibi büyük bir ilgi bekleniyor. 21-24 Mart tarihleri arasında yolu Köln'e düşecek olan tüm dinleyicilerimize programa bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Biletler typisch-turkish.de adresinde. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden sizleri yakından ilgilendiren konuları ele alıyoruz. Bizi ARD Audyotek başta olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bölümlerimizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.